Ayrım 32, sayfa 420. Vartan, çapraz bacaklarının üzerinde, küçük bir tahta yatağın üzerinde bağdaş kurmuş oturuyor, bir saatten beri yazıyordu. Bu İngilizce makale, Haçlı Seferleri zamanından kalma küçük Ermenistan'ın, ekonomik nedenlerden dolayı Kilikya'nın bir bölümünde içine alan, gelecekteki Ermenistan için yazılan bir denemeden daha fazla bir şey değildi. Çünkü onun bu makaleyi herhangi bir gazeteye göndermek için en küçük bir imkanı yoktu. Papaz Matthews belki bu işi üstlenirdi ama bu bölgeye Eylül'den evvel gelemezdi. Buna rağmen Vartan, yazdıklarının okurdaki etkisini Arusek üzerinde test edebilmek için makaleyi baştan sona çevirdi. Güneş bu Mart başının ılıman öğleden öncesinde pencereden ve açık kapıdan güçlü biçimde giriyordu. Çatının kenarındaki sivri buzullardan aşağı düşen damlaların sesleri açıkça duyuluyordu. Güney rüzgarı karı eritiyordu ve ılık havaların haberini vaktinden önce veriyordu. Arusyak dokumasını aksatmadan kaçamak olarak Vartan'a bakıyordu. Bu adamın ölen kocasıyla en küçük bir benzerliği yoktu. Yaşar'ın elleri bir saban demirini dövmek, bir atını allamak veya toprağı kazmakla meşgul değilse eğer, oturur bir fincan kahveyle bir sigara içerdi. O da sık sık saatlerce onun önünde oturur ama Arusyak kendini ihmal edilmiş hissetmezdi. Çünkü kocasının hayallerinin asla ondan, evden, tarladan ve köyden daha uzağa gitmediğini bilirdi. Vartan'la durum tamamen başkaydı. Okumak ve yazmak bu adamı başka bir dünyaya götürüyordu. Arusyak'ın hiç bilmediği şeyler üzerine hayaller kuruyordu. Adam ondan farklıydı. Tanıdığı tüm insanlardan farklıydı. Onu bu kadar çekici kılan da kesinlikle buydu. Aralarında oluşan engel adamın geniş eğitiminden ve yüksek kültüründen ileri gelmiyordu. Çünkü o bu bilgisini kadınla paylaşıyordu. Arusyak büyük kavrama yeteneğiyle çabuk öğreniyordu. Hayır, aralarında Vartan'ın canlı olarak sakladığı ve kadının asla yanaşamadığı eski anıları ve duyguları duruyordu. Adam uzun süren bir suskunluğa girdiği zaman kadının tamamen yabancısı olduğu bir dünyaya gittiği hissi Arusyak'ta uyanıyordu. Kağıdı tırmıklayan çelik kalemin sesi genç kadını o kadar cezbediyordu ki sert iklimi ülkesinin güzelliklerini anlatan yağan karını, fırtınalarını, sürülerin etrafına dolaşan kurtları, Mayıs'ta köpüren ırmakları, dağ yamaçlarında rengarenk çiçekler benek benek açtığında geri dönen leylekleri, sıcak yaz günlerini ve kavakların altına saklanmış bir pınar melodisini insan teriyle sulanmış, ürünü hamile bir hayvan misali doğuran tarlalarını anlatan hüzünlü bir şarkıyı hatırlıyordu. Vartan yazmaya son vermişti. Tanısı melodik bir ses duydu. Arusyak'tan geliyordu ama onun algılamasına göre bu Arusyak değildi. Şarkı onu 8 ay geriye götürüyordu. Maro'nun Karadeniz'de planladıkları kaçıştan birkaç saat önce şarkı söylemiş olduğu Sivas'taki evlerinin salonuna. Vartan zamanı soluyordu. Kendini ailesinin içinde görüyor, hatta bahçesindeki gülleri kokladığına inanıyordu. Maro divanda onun yanında oturuyordu. Gözleri kapalı, uduyla şarkı söylüyordu. Elbisesine midillinin kokusu sinmiş olan Thomas hayranlıkla annesine bakıyordu. Azni Hanım, Armen ve Araksi aynı şekilde kulak kabartıyorlardı. Yüzlerinde korku çizgileri belirmişti. Kerim ana caddeye kadar koşmuş olan kurtla kapıda durdu ve susarak sahneyi izledi. Çünkü arkadaşının bu ikiye bölünmüş iç dünyasına girmek ona hoş gözükmüyordu. Genç kadının şarkısı bir ilanı aşk gibi tınlıyordu. Kerim Vartan'ın tepkisizliğini bir tutku olarak algılıyor, yanılıyordu. Aralarındaki kaçamak yakınlığı hissetti ve her ikisini arka arkaya izlemek için nefesini tuttu. Mutluluk Arusyak'ın güzelliğini ortaya çıkarmış, belki şimdi hayatın güzelliklerini bir adamda bulduğu için tüm davranışlarında belirgin bir rahatlık oluşmuştu. Hareketleri daha az kaba ve hatta zarifleşmişti. Öğretmen getirdiği haberi kendine saklayıp saklamamayı düşündü. Birdenbire orada birinin daha bulunduğunu fark eden Vartan başını kapıya çevirdi. Arkadaşının gözlerinde görünüp hemen kaybolan bir kuşku fark etti, susmaya karar verdi. Alışılmış selamlaşma ve hava üzerine birkaç cümleden sonra üçü birden çay içmek için oturdular. Son düşüncelerini de bir kenara iten Kerim konuya geldi. Senin tehlikesiz bir biçimde yola çıkman için galiba bir imkan var. Gayipten ses alır gibi dinleyen Vartan daha fazlasını anlatması için Kerim'e işaret ederken Arusyak ceset gibi soldu. Derviş Paşazade Şakir Mithat, ünlü bir şarkıcı ve komponist. Oluşturacağı Semazen grubuyla ülkenin güneydoğusundan turneye çıkıyor. Urfa, Halep, belki Hamas ve Beyrut'a kadar. Genç kadın birdenbire taştı. Sen onun bu grubun fanatik dinini kabul etmesini istemiyorsun ya. Vartan hayal kırıklığı içinde Arusyak haklı dedi. Ben mistik birinin yanımda olmasını istemem. Saatlerce onun çevresinde dönemem. Bu sözler Arusyak'ı sakinleştirdi. Yüzünün bakır rengi geri geldi. Kerim gülümsedi. Beni yanlış anlıyorsunuz. Bir tadın dans eden semazeni çok var. En iyi müzisyenleri arıyor. Eğer Udun'u dinlerse seni alacağından eminim. Güneydoğu'da mı dedin? Diye sordu Vartan. Düşünceliydi. Yeniden hayal kırıklığına uğramamak için erken sevinmekten korkuyordu. Arusyak saldırgan bir ses tonu takındı. Bu tamamen delilik ve intihar. Vartan aranıyor. Onu hemen teşhis edecekler. Kadının tepkisini biraz nahoş bulan Kerim, sanmam diye itiraz etti. Resmi makamlar Mithat'ın girişimini destekliyorlar. Çünkü bu müzik grubunun insanları savaşın sefilliğinden ve sıkıntılarından bir nebze olsun uzaklaştıracağını düşünüyorlar. Müzisyenler yeni kimlik ve seyahat belgeleri alacaklar. İdeal bir kamuflaj dedi Vartan. Başını salladı. Sofu bir dervişten kim şüphe eder? Seni daha grubun içine girmeden tanıyacaklar diye mırıldandı Arusyak. Eğer başlangıçta ben Vartan'a refakat eder, onu senin ölmüş kocanın kimliğiyle tanıtırsan bir şey olmaz. Paşazade Şakir Mithat beni iyi tanır. Benden kuşkulanması için hiçbir neden yoktur. Eğer Vartan kabul edilirse yeni bir isim ve uygun bir kimlik alacak. Vartan yeni bir isim mi? Diye sordu. Gelenek böyledir. Sen çaldığın çalgıya göre bir isim alacaksın. Udi. Senin adın Udi Yaşar olacak. Ne zaman başlamalıyım? Yarın. Mithat şu anda Kayseri'de, öbür gün Konya'ya Mevlana dergahına gidiyor. Bana semazenler ve kurucuları Mevlana hakkında bir kitap temin edebilir misin? Beni de almasını garantilemek için onu etkilemek istiyorum. Abartma. Sen ona basit bir köylü olarak gideceksin. Mağlulen çürüye çıkarılmış bir asker. Müzisyen olarak yeteneğin onu etkilemeye fazlasıyla yetecek. Arusyak başını eğdi. Karar onun dışında verilmişti. Çünkü ikna edici hiçbir argümanı yoktu. Tarafsız bakılırsa Vartan için ideal bir çözümdü bu. Ama o hayatında olan bir erkeği ikinci kez kaybetmiş olacaktı. Ne geçirdiği mutluluk aylarından sonra içine düşeceği duygusal boşluğu ve yalnızlığı nasıl kaldıracağını, ne de eskiden yaşadığı ve teslim olduğu kayıtsızlığa nasıl geri dönebileceğini biliyordu. Arusyak'ın ruh hali yüzünden okunuyordu. Vartan ona çektiği acıyı anlamasına rağmen arzularına karşılık vermeye devam edeceği umudunu vermek istemiyordu. Turne 7 veya 8 aydan fazla sürmeyecek dedi öğretmen. Ardından grup Konya'ya geri dönecek ve müzisyenler evlerine dağılacaklar. Kadın yeni bir umuda kapıldı. Vartan kibarca elini tuttu ve ona söz verdi. Kış bastırdığında ben yeniden senin yanında olacağım. Vartan'ın hummalı bakışı sesindeki kararlılığın aldatıcı olduğunu açığa çıkarıyordu. O gitmeye hazırdı. Aradığını bulursa asla Kapadokya'ya geri dönmeyecekti. Bu Arusyak için dul olmaktan daha kötüydü. Çünkü o erkeğinin hayatta başka bir yerde ve bir kadınla beraber olduğunu bilecekti. Dudaklarını ısırdı, ayağa kalktı ve kuru bir sesle şöyle dedi. Ahıra gidiyorum. Koyunlardan biri hemen doğuracak. Aceleyle dışarı çıktı. Giderken omzuna attığı başörtüsünü eliyle kavramıştı. Dar kar yolu boyunca yürüdü ve etrafında sevinçle sıçrayan kurtla ilgilenmedi. İki erkek üzgün birbirlerine baktılar. Öğretmene bunun için yapacak bir şeyin yok dedi Vartan. Ben onunla ilgilenirim. Kerim başıyla onayladı ve gitmeye davrandı. Ödünç iki at alacağım ve seni gün ağarırken götüreceğim. Vartan ahıra Arusyak'a gitmeden önce kapının önünde vedalaştılar. Kerim'in yola çıkmasına kadar bekledi. Güneşten gözleri kamaştığı için karanlık ahıra girince kadını göremedi. Bir ses onu uyardı. Arusyak sobaya yaslanmış ağlıyordu. Onu kollarına almak istedi ama kadın Vartan'ı geri itti. Arusyak diye nazikçe fısıldadı. Kadın mırıldandı. Artık söyleyecek bir şey yok. Her şey senin istediğin gibi oluyor. Tekrar geleceğim. Kadın onu duymamış gibi ağlamaya devam etti. Halkımızın davası için yararlı olabileceğimi düşün. Anadolu'da olup biteni yazacağım makalelerle yurt dışına rapor edeceğim. Ayrıca ben şehirden şehire gideceğim. Böylece direnişler için de çalışabilirim. Sen aranızdaki bağlantının koptuğunu söyledin. Böylece ben de görevimi yapabilirim. Yanakları yaştan ıslanmıştı. Ona etkileyici biçimde baktı. Sıcak bir sesle konuştu. Karını yeniden bulmak için gittiğini itiraf et. Bu doğru diye sakince onayladı. Buraya geldiğimden beri amacımın bu olduğunu inkar etmedim. Kadın ona itiraz edemediği için başka bahaneler sıraladı. İçinde her şeyin karmakarışık olduğu bir ülkede karını nasıl bulacaksın? Bu seni daha da mutsuz edecek, umutsuz bir girişimdir. Tabii seni daha önce öldürmezlerse. En akıllıcası savaş bitene kadar beklemek olurdu. Akıllı diye heyecanlandı Vartan. Eğer kalp konuşuyorsa akıl güçsüzdür. Bunu en iyi senin bilmen gerekirdi. Senin bir Müslümanla evlenmek için aileni terk etmen de akılsızlıktı. Fakat bu seni mutlu olmaktan geri durduramadı. Bu evlilik sayesinde sen tehcirlerden uzak kaldın. Kadın bu katı ses tonundan yaralanmıştı. Döndü, koyunların olduğu bölmeye gitti. Ya ben ne olacağım diye sordu. Sesi titriyordu. Vartan arkasından gitti ve ona sarıldı. Ama bu soruya ne cevap vermesi gerektiğini bilmiyordu. Kadın ekledi. Ben senin için neyim? Doğrudan önlerinde duran ayrılık karşısında bu kadına ne kadar çok bağlandığını ve ne kadar derin bir sempati duyduğunu anladı. Ona daha da sıkı sarıldı. Bu benim için de kolay değil diye fısıldadı kadının kulağına. Seninle birlikte yaşamaya alıştım. Sen harika bir kadınsın. Eksikliğini hep duyacağım. Ama gitmekten de vazgeçmiyorsun diye hıçkırdı. Anla Arsuyak, başka türlü yapamam. Onu iyi anlıyordu ama çelişkileri kabul etmek bu tamamen başka bir konuydu. Beni unutacaksın. Asla, sana kendimi borçlu hissettiğim için değil. Aksine sadece sende olan ve başka bir insanda bulma imkanım olmayan her şeyden dolayı böyle olacak. Kadın ona döndü ve tutkuyla kucakladı. Ardından omzuna sarılarak konuştu. Karını ve oğlunu bulman için Tanrı'ya dua edeceğim. Eğer şansın yaver gitmez de bu gerçekleşmez ise bana geri dönecek misin? Arusyak'ın ağlamaktan ıslanmış gözlerine baktı ve tereddüt etmeden cevap verdi. Evet. Ut çalma işi o kadar iyi gitti ki derviş bir köylünün enstrümanını nasıl böyle ustaca hakim olabildiğini şaşırdı. Vartan ona çocukluğundan itibaren istediği gibi kullandığı yeteneğini anlattı. O bir melodiyi sadece bir kere dinlemekle hafızasına geçirebilir, parmakları o melodiyi udun telleri üzerinde içgüdüsel olarak yeniden bulabilirdi. Paşazade Şakir Mithat sonuçta bunun Allah'ın özel bir teveccühü olduğunu açıkladı. İnsanların kalbini sevinçle doldurma hizmetine adanması gereken bir yetenek. Başka soru sormadı. Artık o böyle bir udi dinlediği için grubunda daha az yetenekli bir başkasını çalıştıramazdı. Vartan'ı kabul etti. Ona Kayseri'deki resmi makamlardan Udi Yaşar adına yeni evraklar hazırlattı ve gelecek hafta Konya'daki dergaha gelmesini emretti. Vartan, Ürgüp'teki son günlerini Arusyak'ın toparladığı birçok şehir ve köyden ona kontak adresi olabilecek ve onu başka güvenilir insanlara yönlendirebilecek bir düzine kişinin isim listesini ezberlemekle geçirdi. Bunların çoğu hizmetleri ordu için vazgeçilmez olan Urfa'daki silah tamircisi gibi Ermeniydiler. Birkaçı Papaz Matthews'la birlikte Ermeni çocukların kurtuluşuna kendilerini adayan Yahudi veya misyonerlerdi. Vartan onların yardımıyla makalelerini yabancı gazetelere ulaştırabilirdi. Kerim Vartan'ı Aksaray'a kadar yanına alabilecek birkaç tüccar ayarlamıştı. Yolun kalanını tek başına gidecekti. Müzik treni Konya'dan Doğu trenine binecekti. İlk istasyonları Akdeniz'deki Mersin olacaktı. Bildiği kadarıyla daha sonra sırada binlerce Ermeninin kaçtığı Halep şehri vardı. Arusyak'ın sıcak yüzü onun en sonunda kaderine razı olduğunu gösteriyordu. Ama insanüstü bir gayretle gizlemeye çalıştığı içindeki derdi onu kemiriyordu. Sadece Vartan'ın onu sevdiği ve birlikte bir çift oldukları umuduyla kendini aldattığı anlar kadar yaşıyordu. Geçici büyü çabuk bozuldu. Vartan'ı biraz kuşkulu bir acıyla kucakladı. Bütün bunları nasıl kaybedebilirdi? Bu adamla birlikte yaşamına bir ışık girmişti. Diğer zamanlarda sadece bulut kaplı gökyüzü ve kısa süren ışığı vardı. O gittikten sonra kadın yaşlanacak ve yıllar saçını artacaktı. 20 yıl aynı halıyı bir daha geri gelmeyecek bir sevginin anısına dokuyacaktı. Vartan'ın hareketinden önceki gün Arusyak bir hindi kesti ve Kerim'i de davet ettiği bir şölen yemeği hazırladı. Öğretmenin dostu ve komşusu olan Rum bir şarapçıdan aldıkları iki şişe beyaz şarabı içtiler. Ama yemeğin atmosferi hiç de eğlenceli değildi. Hava ağırdı ve masadakilerin jestleri biraz zorlama gibiydi. Her birinin söyleyecek çok şeyi olabilirdi ama sözler dudaklara dökülmüyordu. Daha çok duygularla hareket ediyorlardı. Susmak konuşmaktı ve bakışlar ondan da fazlaydı. Kerim onu kapının önünde kucaklarken Vartan sadece şunu söyledi. Arusyak'a iyi bak. Eğer yapabilirsen bize haber ulaştır dostum, kardeşim. Yatakta Arusyak yalvardı. Gerçek olmasa bile beni sevdiğini söyle. Sevdiğini söyle ve beni sabaha kadar sev. Doğru olmasaydı böyle bir şeyi asla söyleyemezdim. Seni seviyorum Arusyak. Hep seni bekleyeceğim. Şafak vakti onları şaşırttı. Bitkindiler çünkü bütün gece gözlerini yummamışlardı. Sevgiden sarhoştular. Bu nedenle vedalaşmaları daha da acılı oldu. Isıran soğuğa rağmen Arusyak kapı önünde durdu ve arkasından karlı gökyüzünün kurşun gibi ağır ışığında kayboluncaya kadar baktı. Omuzunda heybe vardı. Pelerinin açık etekleri bacaklarına dolanıyordu. Uzaklaştıkça ona el sallamak için daha az dönüyordu. Kadının kalbini yanında götürüyordu. Kalan kadın gelecekte mekanik bir yaratıktan başka bir şey olamazdı. Tek kesin olan şey onu bekleyeceğiydi. Bir dönemecin arkasından kaybolduğunda Arus yakın içine onu bir daha asla göremeyeceği duygusu çöktü. İskelet gibi zayıflığı, beyaz derviş kıyafeti tarafından örtülmüş olan Paşazade Şakir Mithat arabanın üzerinde arabacının yanında oturuyordu. Parmakları arasında zeytin ağacından yapılmış tesbihini çekiyordu. Dalgındı, önündeki geniş ovayı seyrediyordu. Bu yıl bir araya getirdiği altı müzisyenin olağanüstü yeteneğinden memnun düşünüyordu. Silivke ve Mersin arasındaki sahilde küçük yerlerde vermiş oldukları konserler çok başarılı olmuştu. Grubu iyi çaldığı için şimdi onlar şehirlerin güç beğenen halkı karşısına çıkabilirlerdi. Mayıs gelmişti. Konya'dan başlayan seyahatin büyük bir bölümünü trenle geride bıraktıktan sonra grup şimdi iki at tarafından çekilen büyük bir arabayla yoldaydı. Çünkü artık yolculuk yapacakları hedefleri birbirinden uzak değildi. Arabanın arkasında konuşma gırla gidiyordu. 72 telli kanununu büyük bir ustalıkla çalan Kanuni Zeki Bey, dinleyiciler üzerinde çalgısının konuşturabildiği etkisi uyandırıyordu. Çeyrek saatten beri Mersin'de duymuş olduğu savaş haberlerini anlatıyordu. Dedikoduları yaygınlaştırma alışkanlığından ötürü adı dostlarının arasında laf ebesine çıkmıştı. Seni felaket tellalı diye gülerek bağırdı zurnacı Osman. Osman yetiştirdiği ayısı sol yanağının yarısını ısırıp kopardıktan sonra mesleğinden vazgeçen eski bir ayı oynatıcıydı. Bize ne zaman iyi haberler getireceksin? Etrafta neler olduğunu biraz unutmaya çalış. Allah'ın bize bahşettiği bunca nimetlerin tadını çıkar. Üç telli kemanını seslendiren kemençe Hakkı evet diye girdi araya. En iyisi müzikten, kadınlardan ve aşktan bahsedelim. Yaşar kardeşim, dünkü uzun içki alemimizden sonra dansını seyrettiğimiz güzel faslıyı anlat onlara. Bir çift memesi vardı ki ya beli, onu iki elimle sarabilirdim. Arabanın en arkasında oturan, bacaklarını yola sallayan Vartan en son konuşan arkadaşına döndü. En iyisi kendini anlat. Ben olayı senin kadar süsleyemem. Solo Hafız İsmail ve atları idare eden Tamburi Vasfi de ötekiler gibi kemençe Hakkı'dan faslı kadını anlatmasını rica ettiler. Kemençeci dansözün bir bakır sini üzerinde nasıl döndüğünü, tümden çıplak kalıncaya kadar tüllerini nasıl bir bir çıkardığını anlattı. Vartan dinlemiyordu. Mersin limanının ve turkuaz renkli suyu ile birlikte Akdeniz'in gözden kayboluşuna baktı. Yumuşak hava, parlak gökyüzü, palmiyeler, muz ağaçları, kaktüsler, çamlar ve menşelerle kaplı dik yamaçlar, kırmızı kiremit damlarıyla küçük göller ve kıyıda yatan kayıklar ile Kapadokya'nın kar fırtınaları ve keskin manzarası arasındaki tezat o kadar güçlüydü ki Vartan kendi kendine her şeyin bir rüya olup olmadığını soruyordu. En büyük sivilleştirmeleri ve efsanevi fetihçilerin işgalini görmüş olan bir yere giriyordu. Orada burada bulunan azametli yapıların harabeleri bugün hala tarihe tanıklık ediyordu. Tarsus'a giriyordu, Havari Paulus'un memleketine. Kleopatra ile Marcus Antonius'un rastlaştıkları şehre. Artık aranmıyordu. İnsanlar arasında serbestçe dolaşabilir, gidip bir kahve korkusuzca oturabilirdi. Vartan, seyahatinin esas amacını kısmen unutturan mutluluk hissinden kendini kurtaramıyordu. Müzik bu unutmayı gerektiriyordu. Dostlarının sevinci ve kaygısızlığı onu da etkiliyordu. Kemençe Hakkı ona biraz yaya yürümeyi teklif etti. Arabadan atladılar ve birkaç adım geride kaldılar. Onların denizi görmelerini artık son bir tepe engelliyordu. Hakkı dev yapılıydı. Sallanarak yürüyüşüne bakılırsa kılıç salladığı sanılırdı. Çok ince, duygulu bir müzisyendi. Evden kaçtığı 15 yaşından beri kemençesi onun geçimini garanti ediyordu. Şimdi 33 yaşındaydı. Aşk maceraları, fethettiği kadınlar onun tek sohbet konusuydu. Köşeli alt çenesiyle güzel bir adamdı. Yaralı bir çocuğun bakışını andıran yeşil gözlerine rağmen çok erkeksi bir etkisi vardı. Vartan ona açıklamakta güçlük çektiği basit ama samimi bir hayranlık duyuyordu. Dostluğu ara sıra sırnaşık bir hal alıyordu. Vartan'ın kolunu tuttu ve Las kökenini ele veren bir aksanla konuştu. Udi Yaşar ağabey, seni anlamıyorum. Çok suskunsun, hatta çok kalabalık bir seyirci önünde çaldığımızda bile sen Udum'la birlikte yapayalnız gibisin. Şimdi de dalgınsın, boşluğa bakıyorsun. Şu anda ne düşünüyorsun? Söyle. Vartan, atalarının hayatlarını özgürlük savaşlarında kaybettiği bu Kilikya topraklarında halkının şimdi yeniden maruz kaldığı acıları ve yaşadığı trajediyi hatırlayarak küçük Ermenistan'da olma hayalinin onu derinden etkilediğini itiraf edemedi. Yalan söyledi. Bir kadın aklıma geldi. Asık suratlı yüzüne bakılırsa aşk acısı olmalı. Benim zengin tecrübelerime güven. Bunun tek ilacı aynı günde 7 kadınla birden yatmaktır. Vartan güldü. 7 diye tekrarladı. Hakkı kendinden emindi. Kutsal sayıdır. Bu beni o kadar iyileştirdi ki artık aşk acısı falan vız geliyor. Peki bu kadar kısa bir sürede 7 kadını nereden buldun diye dalga geçerek sordu Vartan. Parayla. Vaktiyle ben Suriye'de zengindim. Varlığımı bir Fransız tüccara sattım. Ya şimdi, şimdi artık değil misin? Ben inançlı bir insanım. Hepsini aşk yoluna harcadım. Ne kadar? Karımla yatmam şefkatimdendir. Dinimiz şefkatli bir adamın bunu paylaşmasını emreder. Pantolonunun önüne vurarak, bundan daha değerli ne vardır diye sordu Hakkı. Bartan kahkahalara boğuldu. Hakkı buna sevinmişti. Sevginin ne kadar güçlü bir şey olduğunu görüyor musun? Sevgi hakkında konuştuk ve sen yeniden neşeli hale geldin. Grup şehrin biraz aşağısında, köylülerin tarlada ürün topladıkları limon ve portakal bahçesinde mola verdi. Müzisyenler ağaçların altında sadece sabahları ve akşamları bir şeyler yiyen Paşazade Şakir Mithat'ın bakışları altında yemeklerini yediler. O grup içinde Mevlevi tarikatının işareti koni şeklinde aşırı derecede büyük bir fes türü olan kırmızı şapkayı, beyaz giysiyi giyen tek kişiydi. Hepsi amatör olan müzisyenler, kıyafetlerini sadece konserlerde giyiyorlardı. O Mevlana Celaleddin Rumi'nin başyapıtı Mesnevi'nin 25.618 bendini ezbere okuyabilen dindar bir mistikti. Paranın değerini ve yolundan giden insanlara tesbih satmayı da biliyordu. Dervişin kendisine karşı bu kadar katı olmasına ve tarikatının emirlerini harfiyen uygulamasına rağmen müzisyenleri karşısında çok hoşgörülüydü. Onların boşu boş bir hayat yaşamalarına göz cimardı. Allah'a küfreden konuşmalarını duymazlıktan gelirdi. Yanlış çalmadıkları sürece. Her öğleden sonra olduğu gibi şimdi de prova yapıyorlardı. Paşazade Şakir Mithat özellikle tarikat üyeleri tarafından çalınan yanık sesli bir ney ile diğerlerine yol gösterdi. Müzik köylüleri ve yoldan geçenleri cezbetti. Yeteri kadar seyirci toplanınca derviş ayağa kalktı ve dönmeye başladı. Bu sema idi. Grup halinde yapılan kutsal bir dans gösterisiydi. Eteği kalkıyordu. Dönmeler daha da hızlandı. Derviş kollarını açtı. Sağ eli gökyüzünü gösteriyordu. Sol eli toprağı. Nurlu yüzü ve boş bakışlarıyla trans haline geçiyor, bu dans sayesinde Tanrı ile en yüksek düzeyde birleşiyordu. Bu açık trans durumuna rağmen o daha sonra bir müzisyenin nerede yanlış bir nota çaldığını tam olarak söyleyecek durumda olurdu. Seyirciler sunumu batıl bir korkuyla izliyorlardı. Çünkü onlar önlerinde bir ruhani adam olduğundan emindiler. Sema bittiğinde çalgıcıların nefes nefese iken derviş ne yorgundu ne de nefessiz. Hakkı para topladı. Yeteri kadar yiyecekleri bile olmayan bu fakir insanlar ceplerinde ne varsa hepsini tahta çanağa koydular. Halkın saf dilliğinin böyle sömürülmesi Vartan'ı üzdü. Eğer Paşazade Şakir Mithat dergahı için servet biriktirmek istiyorsa dergaha katılan tüccarlardan ve memurlardan daha büyük yardımlar istemeliydi.